Ayrım 23.
Deniz artık görünmüyordu. Yalnız yakındaki sular verandanın ışığında altın sarısını boyanıyordu. Kirlenmeyen Mirto'ya, "Neyin var, seni keyifsiz görüyorum," diye fısıldadı. "Biraz yorgun, iyi uyuyamadım. Thomas'ı düşünüyordum." "Ama nasıl hasta, kaplıca vardı doktor. Söylemeyene gerek, ama bana öyle geliyor ki onu biraz anlayamıyor dersin." "Uf," yaptı Mirto nefes nefese, "hemen gidip onu bulacağım." "Anıla, Kirlen Koray, dün bize anlatmıştınız. Büyük İskender halı kaymasosu ele geçirememiş. Bunu biliyor muydunuz muhtemelen peder?" diye sordu. "İtiraf edeyim ki bilmiyordum. Anlatırsanız sevinirim." "O zaman müsaadenizle anlatayım." Bir saniye sustu. İşaret parmağının ucuyla gül sakalını okşadı Nikolas. 334 yılı Mayıs'ında Pers ordusu Granico'da yenilip dağıldı. Savaştan sonra İskender, Lidya'nın meşhur başkenti Sardis'e yürüdü. Şehrin ailesi kapıları açtı ve İskender'i karşılamak için kilometrelerce yol yürüdü. Şehri, kaleleri, hazineyi ona teslim etti. Kayıs ve Nehri Vadisi'ni geçen İskender Efesos'a vardı. Burada onu demokratlar karşıladı. Az sonra da Militos'a geldi. Niyeti kaleleri oturuyorum başkenti Antalyasos'a yol etti. Batı Asya'nın en yüksek satrapı cesur ve eşini bilen bir general olan Rodios Minimum idi. Granico savaşı kaybedilince Minimum askerleriyle birlikte Halikarnasos'a gitti. Daraos onu kıyı boyu topraklarının, ordunun ve donanmanın kumandanı tayin etti. Şehrin iki sağlam kalesi, üç yanında ufak ve sağlam surları vardı. Güneyindeki denizi Pers donanması kolluyordu. Şehre erzak temin eden de oldu. Şehre yaklaşan İskender, onu kuşatma aletleri olmadı. Alet getirtmek için adam yolladı. Ama sabrını yapıp askerlerine yardım edildi. Şiddetle saldırdılar. Ama pek çok ölü ve alet geri püskürtüldüler. Beklemekte olan kuşatma aletlerinin surlara yanaşabilmesi için İskender, Minimum'un şehrin etrafını kazdırmış olduğu 14 metre genişliğinde 7 metre derinliğindeki hendeklerin toprakla doldurulmasını emretti. Okçular ve sapancılar ortaya çıkan herkesi ok ve mermi yağmuru tutmak için duvarlar boyunca saf düzenliğe geçtiler. Böylece işçiler hendeğe doğrudular. O zamanlarda Mindos'un demokrat Yunanlıları İskender'e gizlice haber yollayarak kaleyi ve şehri ona teslim etmeye hazır olduklarını bildirdiler. Sevgili Nikolay, Mindos tam olarak nerede bulunmaktadır? Gümüşlük işte, arazilerimizin bulunduğu Gümüşlük. Akropolis'in bulunduğu tepede. Şimdi Aris'in oturmakta olduğu aramızın konumu var. Şehir küçüktü ama iyi tahkim edilmişti ve üç kapısı vardı. Dediklerine göre küçücük bir şehrin bu kadar çok kapısı olduğunu gören alaycılarımız gülmüş ve "Ey Mindoslular, kapılarınızı iyi kapayın, şehrimiz kaçmasın," demiş. "Bütün bunları nasıl hatırlıyorsunuz sevgili Nikolay? Size hayran olurum." "Teşekkür ederim muhterem peder." Böylece İskender, Mindos'u aldığı takdirde Halikarnasos'u müdafaa edenlerin muhalini bozulacağını nasip etti. Üç halay askerini okçuları olarak gece Mindos'a doğru yaratıktı. Komplo sökmedi, kapıları kapalı oldu. Kızdı ve hücum emri verdi. O da başarısızlığa uğradı. Çaresiz bir halde Halikarnasos'a döndü. O arada koçbaşları ve diğer aletler de gelmiş bulunuyordu. Ve surları yıkmaya koyuldular. Ama akıllı Minimum iç duvarlar yapılmasını emretmişti. Ve Minimumlar bunları yıkamadılar. Bir gün Perdikka'nın Yorosel'le iki askeri yüksek sesli erkeklikleriyle oynamaya başladılar. Surlara tırmanıp nöbetçileri silahları aldıktan sonra öldürdüler. Suyu çırarak kışkırtmaya başladılar. İki taraftan ordular öldü. Savaş büyüdü ve çok ölüyordu. Öylesine kılıçlık ok ve kargasalık vardı ki değişik tarihçiler İskender o anda hücuma geçmiş olsaydı sonra ölürdü diyorlar. Günler boyunca daha başka savaşlar yapıldı ama sonuç alınmadı. İskender'in eski düşmanı cesur ve güçlü bir insan olan Atinalı general Ephialtes bir grup askerin de kumandanıydı. Askerleri her biri 1000 kişiyi iki küçük gruba böldü. Bunlardan biri hücuma geçerken öbürü meşalelerle kuşatma aletlerini yakmak için harekete geçti. Neredeyse aynı anda Minimum'un emrinde bir başka grup kargaşalık yaratmak için Tripoli denilen yerden çıkarak yerlerden saldırdı. Çarpışma saatlerce sürdü. Ephialtes öldürüldü ama kazanan hiç kimse olmadı. İskender bir kere daha yanılmıştı. Müdafacılar sorunun dışında dört ordusunu göndermiş olsaydı şehri alabilirdi. O gece Minimum ümitsiz bir halde ağaçtan inen kendi kulelerini ateşe verdi. ve birliklerini Salonika'da kalesine ve bu adaya, yani Zefira'ya taşıdı. İskender şehre girdi. Ama zafer yine zaferdi. Kaleler hasmın elindeydi. Kaleleri alarak ve böylece karı ayağına geçirmek için İskender Ptolemos'u 3000 piyade ve 200 atlıyı da orada bıraktı. Kendisi Likya'ya gitti. Kaleler 333 yılında düştü. Kalelere 2000 asker teslim oldu. İskender bu haberi aldığında Kilikya'da Solus'ta bulunuyordu. Çok sevindi. Orduya şirk geldi. Böylece Ptolemos'a verildi. Mindos ve Triopio, yani Kindos, Gallipoli, Tira, Kalmos ve bütün adalar kalmış oldu. Tabii bizim yurdumuz Kalimnos'ta. Dinleyenler Yunanlıların zaferi kazanmış olmasına sevinmişlerdi. Ve despot, sevgili Nikolas'ın bu yerin tarihini yazmakla iyi ettiğine, çünkü çok az bilgileri olan insanlara teşekkür etti. Anla, yeminim onun diye sordu. Çok geçmeden öldü. Alkiloğuz geri döndüğünde herkes uykudaydı. Veranda'da biraz oturdu, sigara yaktı. Meçhideyi düşündü. Hafiften sakala okşuyor, ağır sordu. Yoruldu, kalktı. Birkaç volta attı. Aklına geldi. Despotin yayınları kapıyı açık bırakmış olmasınlar. Boş ver, yatağına atsın. Azim başka geceleri var. Odasına girdi, kapıyı kapattı. Ertesi gün, pazar sabahı erkenden kilisenin çanı hızlı hızlı çalmaya başladı. Alkiviyedes, bu şeytan papastan atız. Halbuki ona bu kadar erken çalmamasını söylemiştim diye aklından geçirdi. Ve öbür tarafına dönüp yattı. İçeri katılıyor dedi. Hala kalkmadın mı? Senin kilisen bu. Haydi zavallım, kalk da birkaç gün ayansınlısın. Kalkarım şimdi. Kalk, senin elinde çektiklerin yüzünden Allah'tan korkmuyorsan bari insanlardan ve despottan utan. Onu buralara getirdim. Şimdi hemen deyin buralara getirdim. Kıptırına çıktı, annesi Kiriye Meryem'e geldi. Ne bu Alkiviyalı çocuğum? Hala kalkmadın mı? Hemen kalkıyorum anne, ama bu kadar erken başlamaları fark mıydı? Dün gece geç geldin, seni bekliyorduk. Ne var? Kaymakam bana ziyafet çekti. Haberlerin hepimiz için iyi olduğu söylüyor. Anayasa yapmış, daha fazla bir şey bilmiyorum. Pencereyi açın sanmışlar, yoksa yeniden yukarıda varsın diye korkuyorum. Kiliseye ilk gidenler arasında yalasın. Alkiviyalı sesini çıkarmadı. Üst üste yatmadı. Elveda oku diye uğradı. Kiliselerden ve despotlardan bana ne? Kalktı. Pencereye uğradı, dışarı baktı. Sabah vaktinin hafif ışığı yanıza karaya okşuyordu. Derin bir nefes aldı. Ne mutluluk. Bir atlığı atarın üstüne çıkan ibiği dik beyaz horoza baktı. Çok geçmeden havuz aşağı atladı. Vücudunu ve kanatlarını değdi. Ve yüksek sesle kikirikoo yaptı. Ağır atanında kendisini keyifli hissediyordu. Yavaştan ıslık çalarak tıraş olmaya başladı. Anadolu kıyısından durmadan insan dolu tekneler ve kayıklar geliyordu. Dalga kıranda iniyorlardı. Anılar bağırarak çocuklarını sordu. Herkes birbiri arkasından toprak yol tutuyordu. Dağ, ağaçlar, deniz, Rum kadınları benzedir. Çocuklar düzüldüler, erkekler yüksek sesle konuşuyorlardı. Sanki bağırmadan anlaşılmıyorlardı. Türkler az ve alçak sesle konuşan melankolik insanlardır. Belki cennetteki uğurları, fakirliğini ya da başka bir şey düşündüğü içindir. Kilise doluydu. Dışında da ayakta duranlar, tümseklere atılmış olanlar. Anneler yorulma atmasın yerde çocuklarını cehennemle korkutuyorlardı. İlahiciler sanatlarını ortaya koyuyorlardı. Zaman zaman despotun ağlamaklı sesi duyuluyordu. Birden papaz sanatısın koca ciğerleri olan ya da anneler çıkan gümrütümü sesi kiliseyi doğruldu. Kapıdan pencerelerden çıkıp dışarı ağladı. Ağlama insanlar kurulmuştu. Kadınlar acaba acaba gidip geliyor, köfteler, dolmalar, şarap, rakı tepsi dolusu tatlılar, lokumlar, kurabiyeler taşıyorlardı. Ayinden sonra onlar kiliseden çıksın, gelsin kaderini kaldırsın ve efendiye dua ederek paran sana helal olsun, dün yaşa. Allah her zaman seninle olsun, sana bereket versin, desin. Birden millet yürüyorlar kımıldamaya, kilisenin kapısına doğru yürütmeye başladı. Yolun ucunda adamın beyazlar giymiş ağası görünmüştü. Millet başını çevirip o kendisine has hafif adımlarla gururla yürüyen adamına bakıyordu. Yaklaştığında genç kızlar göz bebeklerini ona diktiler. Her biri ne erkek diye düşünüyordu. Arhundas A. Bey. Çelebis. Kimi kızlar yanındakine bir şeyler fısıldıyordu. Duymuyordun. Ama gözlerindeki parıltıdan ne dediklerini tahmin ediyordun. Mum neşesini gürültüyle bağırarak ve kahkaha atarak belli eder. Öyle eğlenir. Ortalık insan doluydu. Millet tıka basa yiyordu. Tekneler gidip geliyor, insan getirip götürüyorlardı. Güneş günlük işini bitirip, hadi oraya insan sürdükleri yuvalarınıza. Bayıldıysa sizin delilik ödevlerinizde. Gidiyorum ve sizi düşmanım geliyorlar. Deyinceye kadar bu böyle sürdü. Derken son tekneler devletinden ayrıldı. Mavi sulara oturup bu oraya sokağına sokup gittiler. Ortalık sakinleşti. Hizmetçiler verandığın masalara ördüler. Diğerleri ağırın arkasında işçiler için nasıl kuruyorlardı. Kimisi taşlara, kimisi iskemleye oturmuştu. Kimisi de ayakta duruyordu. Sigara açıyor, bıyıkları oluyor, şaka yapıyor, birbirlerini kızdırıyorlardı. Hizmetçiler ağlara servis yaptılar. Despot ayakta durup, verdiğin nimetlere şükür diye dua etti. Ve Alkiviyadis ve babasının Beratis aile, annelerin ağır çocukları hakkında birkaç sıcak söz söyledi. Az kalsın onlara evliya ağrı yapacaktı. Her şey bol ve güzel kokuluydu. Ve papaz Tanitis hayatının en mutlu saatlerini yaşıyordu. Ona yemek ve içki yetiştiremiyorlardı. Alkiviyadis kadehi elinde ayağa kalktı. Güzel ve sezimli yüzü sıra sakalı parıldıyordu. Mürü gözleriyle herkese baktı. Annesiyle despota etti gözlerini. Muhterem peder, anneciğim, kardeşlerim, kadın erkek nazik nasıl arkadaşlarım. Bana verdiğiniz, kralına verdiğiniz şeref için hepinize teşekkür ediyorum. Onlara sağlık diledi. Kralına kaldığı içti. O kadar verdiğini sağlık deyip içkilerini içtiler. Nikolas ayağa kalktı. Kardeşinin ailesine en iyi dileklerde bulundu ve arkasını ekledi. Gelecek seçimlerde koca başarılık için adaylığımı koyacağımı size bildirmek istiyorum. Sizin desteğinizi rica ediyorum. Onu alkışladılar. İyi dilekte bulunup içtiler. Sadece annesi dedi ki, bu kararın beni pek sevindirmedi Nikola. İnsanlar nankördür. Her zaman onlar için yaptığından daha fazlasını isterler. Namert ve hasetçidirler. Ve her zaman anlaşmazlıklarında herkes kendisini haklı çıkarmaya çalışır. Böyle sorunlarıyla babana gittiklerinde baban, zamanının kıymetli olduğunu ve öyle işlere harcamayacağını söylerdi. Hepsi bu kadar dolayı. Gel de fesatçıları ağzını kapat. Ama sevgili anneciğim, babam bir keresinde bana demişti ki, ne yaptın önemli değil, nasıl yaptın önemli. Elini aldığın bir işi en iyi şekilde yapmaya çalış. Ne de olsa onları açamayanlar, insanlar değişiyor. Yeni yeni şeylere ilgi duymaya başlıyorlar. Nur içinde yatsın, babamın başka ihtirasları, başka görüşleri vardı. Biz gençler hayatı daha başka görüyor, daha başka düşünüyoruz. Siz ne dersiniz muhterem peder? Ya siz kardeşlerim? Size hak veriyorum sevgili Nikola'ya. Anneniz de hak verecektir. Şanlı ve parlak isminiz var. Kültürlüsünüz. Çalışkan ve dürüst bir gençsiniz. Mal mülk sahibisiniz. Yüksek mevkilerde pek çok insanı tanıyorsunuz. Vatan için hayırlı olur bu. Kimse sizin için bal tutan parmağını yalar diyen orum atasözünü söylemeyecektir. Yunanca'da da aynı. Balı yalar, parmağını bandırır, boğular. Sizin hepinizin balınız dolup duruşuyor. Hiç şüpheniz olmasın, hepimiz sizi destekleyeceğiz. Nikolas, eklemek istediğim bir şey daha var, diye devam etti. Ana kilisenin yanındaki arsayı belediyeye hibe edeceğim. Ve masrafı benden olmak üzere oraya büyük bir halk eczanesi açmayı düşünüyorum. İlk yardım içinde 2-3 oda olacak. Ve bütün bunlar benim ve kardeşlerimin saygı duyduğumuz babamın adına onun hatırasına yapılacak. Annesi duygulanmış bir sesle, bu çok güzel Nikola dedi. Evlerin arkasında işçiler oturmuş sigara içiyorlardı. Kurumuş masalar sıcak yemek bekliyordu. Kuzu, etli pilav, patatesli sığır eti, dolmalar, az sonra toprak göbeşleri doldurup onlara getireceklerdi. Yemekleri beklerken getirilen birkaç şişe rakıyı ağızdan ağza gezdirerek boğazlarını serinlettiler ya da yaktılar. Böyle bekleşirken aralarında kara şakalarla birbirlerini kızdırıyor ve gülümsüyle gülüyorlardı. Şimdi kancayı halkiliye takmışlardı. Nora Dimitri, senin vaftiz babası bu ismi nereden bulmuş? Bizim çorbacıya sordum, eski zamanda yaşamış geveze bir adammış. Konuşmaya başladı mı herkes ondan korkarmış. Ama sen balık gibisin. Halkili kıvrak sesiyle, başkahya dedi. Beni Dimitri'nin adıyla vaftiz etmediler. Gerçek kadın mesleğiniz benim. Ama ne annem babanın ne de başkalarının bunu dili dönmüyordu. Papaza gittiler ve öğretmenin tavsiye ettiği gibi adımı Dimitri'ye çevirdiler. Ve senin kerata, Yunanca boynuz. Vaktiz baban resimlerden bulmuş. Mukulika'ya adımızız eskiden bir adettir. Çocukları vaftiz edecekleri zaman koca başarıktan büyük bir kitap getirirler. Vaftiz babası herkesin önünde onu açar ve parmağını koyar. Parmağına rastgele resimde çocuğa verirler.
Ayrım sonu.